Ayrım 15.
Sayfa 174. Hep birlikte sarayın kapısına geldiklerinde nefes nefese kalan Enver Bey'in yaverlerinden Hulusi Bey'e rastlamışlardı. Genç mülazım haberi vermişti. Bugün Serbestli Gazetesi'nin başyazarı Hasan Fehmi Bey'i köprüde vurmuşlar efendim. Enver Bey hiç sesini çıkarmamış, sadece Cevat Bey'in hangisi olduğunu anlayamadığı arkadaşlarından biri kuru bir sesle "hak etmişti" demişti. O anda hiçbiri bu olayın sonuçlarını tahmin edememişti. İttihatçıların aleyhinde çok sert yazılar yazan bu genç yazarın ölümüne bazıları açıkça, bazıları gizlice sevinmişti. Enver Bey ise bu cinayete hiç şaşırmamıştı, sanki biliyor gibiydi. Saraydan ayrıldıktan sonra gerek Almanlardan gerekse Osmanlı Büyükelçiliğindeki görevlilerden sıradan bir ateşe militerin gördüğü saygıdan çok fazlasını gören binbaşı Enver Bey'e ayrılmış daireye gittiler. Berlin'e Enver Bey'e geri dönmesi için ikna etmeye gelmiş olan Cevat Bey durumu bütün açıklığıyla orada bulunan subaylara bir kez daha anlatmaya koyuldu. Ciddi bir hata yaptığımız anlaşılıyor. En değerli arkadaşlarımızı memleket haricine gönderdik. Enver Bey'i buraya, Fethi Bey'i Paris'e, Hafız İsmail Hakkı Bey'i Viyana'ya, Ali Fuat Bey'i Roma'ya sevk ederken sanki her şey hallolmuş, artık bu arkadaşlara memlekette ihtiyaç kalmamış gibi bir fikre kapıldık. Şimdi bunun ceremesini çekiyoruz. Dersaadet'te mürteci akımlar kuvvetleniyor. Derviş Vahdeti denilen Zibidi İttihat-ı Muhammedi Cemiyeti'ni kurdu. Ciheti askeriyenin siyasetle iştigal etmesi, hususi emirlerle yasaklanmasına rağmen İstanbul'daki 50. alay bütün mevcuduyla bu cemiyete katıldığını açıkladı. Softa takımının bundan sonra askerlikten muaf olabilmesi için bir imtihandan geçirilmesi emrini veren Harbiye Nezareti'nin kararına softalar dine küfürdür diyerek karşı çıkıp askeri kışkırtıyorlar. Naci Bey sanki Cevat Bey softaları koruyormuş gibi atıldı. Bırak şu sahtekar takımını Cevat Bey. Onlar din adamı değil soytarı. Okuması yazması bile yok o serserilerin. Okuması olmayan rezil. Kur'an-ı Kerim'i nasıl okuyacaktı cemaate yol gösterecek? Onlar askerden kaçmak için medreseye sığınmış içsiz takımı. Cevat Bey bir an sinirlendiyse de bunu belli etmedi. Bunu ben de biliyorum Naci Bey. Kararın alınmasını isteyen heyette ben de vardım. Ben onu söylemiyorum. Ben size vaziyeti anlatıyorum. Medreselerin kaynadığını, softaların askeri tahrik ettiğini söylüyorum. Bu softalara harbiye mezunu olmayan, sıra askerliğinden subaylığa yükselen, bizim alaylı subaylar dediğimiz zabitler de katılıyor. Alaylıların ordudan ihraç edileceği söylentileri artınca onlar da ordudaki huzursuzluğu alttan alta ateşliyorlar. Mektepli subaylara karşı askeri tahrik ediyorlar. Hepimizi farmason gavuru olarak gösteriyorlar. Genellikle pek konuşmayan Enver Bey kesik kesik konuşmasıyla lafa karıştı. Var mı Alman ordusunda alaylı subay? Yok Enver Bey, ben de bizim orduda olsun demiyorum ama ordudaki subayların üçte birinden fazlası alaylı. Bunlar ayaklanırsa zapt etmesi güç olur. Daha da fenası bizim genç arkadaşların asker üstündeki hakimiyetlerini kaybetmiş olmaları. Çoğunluğu meşrutiyetin ilanından sonra vazifesini ihmal etmeye başladı. Hususiyetle İstanbul'dakiler kendilerini Beyoğlu eğlencelerine kaptırdılar. Çoğu nöbete bile uğramıyor. Asker neredeyse tamamıyla alaylılarla cahil çavuşların elinde, paşalar ise ne ekliye karışıyorlar ne sütliye, her an taraf değiştirmeye hazırlar. Anlayacağınız arkadaşlar, ordu sahipsiz kalmış gözüküyor. Dersaadet içten içe kaynıyor. Onun için Enver Bey'in ve diğer arkadaşların derhal memlekete dönmesi, vaziyete el koyması gerekiyor. Aksi takdirde çok geç kalmış olacağız. Birisi çok geç kalacağız dediğinde genellikle olduğu gibi bu sefer de bu söz söylendiğinde söylenenler çok geç kalmışlardı ama Cevat Bey'in daha sonraları fısıltılı bir sesle yavaşça Osman'a itiraf ettiği gibi bundan hoşnut gözüküyorlardı. Bu geç kalış epeyce insanın ölümüne, bu topraklardan hiç silinmeyecek kanlı bir izin tarihin etine işlemesine neden olacak ama İttihatçılara epeydir özledikleri bu iktidarın yolunu açacak. Alman prensesin kukla diye bağırdığı genç sabit tarihten kendini de yakarak bir yıldız gibi parlayıp geçecekti. Cevat Bey olayların daha da karışık bir hal alması halinde derhal döneceği konusunda Enver Bey'den söz aldıktan ve onun tamam tamam derken yakışıklı yüzüne yayılan kendi üstünlüğünden emin alaycı gülümsemesini, bir dostluğun dostluktan daha başka bir şeye bir yanında kibrin, bir yanında boyun eğişin bulunduğu bir bağa dönüştüğünün sezildiği, o tuhaf anlarda hep olduğu gibi biraz acıyla, biraz da açığa çıkmasına izin verilmeyen bir öfkeyle içine sindirerek iki gün sonra Berlin'den ayrılırken İstanbul'da büyük bir gösteriye, bir cenazeye, bir mahşerin başlangıcına hazırlanıyordu. Ölüme, öldürülmeye, cinayete, suikaste alışkın ve big yani bir coğrafyanın bir gazetecinin öldürülmesine gösterdiği o hınç dolu tepki, tek başına o cinayetten daha fazla bir şeyin acısının ya da hıncının işareti olduğunu belli ediyordu. Bir ölümle ayağa kalkan şehrin bir daha yatışması, sükunete kavuşması için sayılamayacak kadar çok cinayetin işlenmesi, insanların öldürülmesi ve cenazelerin kalkması gerekiyordu. Ölüme aldırmayan bir diyarda tek bir ölüme böylesine büyük bir tepki gösteriliyorsa arkası çok kanlı gelecek demekti. Cenazenin yapıldığı gün Sultanahmet Meydanı yüz binlerce başı olan bir canavar gibiydi. O başları taşıyan gövde görünmüyor ama hınçla titreyen, intikam almak için öfkeyle seyren adalileri şehrin her bir yanında toprakta, havada, hatta şehri kuşatan suda hissediliyordu. Sultanahmet Meydanı'ndan bütün şehre yayılan o uğultu, sinirli ihtilaçlarla ürperen o garip sarsıntı, sanki insanlara ait bir şey değil, toprağın ta derinlerinden önüne kattığı her şeyi yıkmak arzusuyla yeryüzüne çıkmaya hazırlanan, tırnaklarıyla şehri kazıyan bir zelzele, arzın merkezindeki ateşten silkelenerek çıkan bir gulyabaniydi. Mart ayının sonlarında kırılgan bir kış soğuğunun altından hissedilen müjdeli bir bahar kokusu taşıyan o gün, Sultanahmet Meydanı'ndaki kalabalıktan, insan etinden, sıcaklığından, terinden oluşmuş bir buhar yükseliyor, kalabalığın başının üstünde ham deri, yağlı bez, kirli kumaş kokusundan oluşmuş bir bulut asılı duruyordu. Tekbirlerle dalgalanan kalabalığın ellerinde ilerleyen yeşil çuhaya sarılmış tabut, bütün şehrin ruhunu taşıyan meşhum bir kutu gibiydi. Onu toprağa koyup üstünü örttüklerinde, gömdükleri yalnızca bir insan, muhalif bir yazar olmayacak, şehrin ruhu, insani varlığı gömülerek, yere yalnızca hayvansı bir öfke, yok etme arzusuyla seyren vahşi bir adele yığını kalacaktı. Birçok değişik yerde birçok değişik insan bu ruhsuz ve başsız kalmaya hazırlanan kalabalığın başının ve ruhunun kendisi olduğunu, bu gövdeyi kendisinin, kendi iradesinin etki altına alacağını sanıyor ve aldanıyordu. Siyah cübbeleri yağlı bir parıltıyla erimeye başlamış, kuşaklarına palalar sokmuş mollaların peşine takılmış cenaze kalabalığını oluşturan, işsiz güçsüz kunduraları delik cepkenleri yamalı, tıraşları uzamış suratları sararmış, zayıflıktan kemikleri yüzlerini yırtıp çıkacak kadar keskinleşmiş insanların gözlerinde, bütün şehri saran o öfkeli uğultuya rağmen bir hiddet değil, açlık, çaresizlik ve yarınını bilemeyen insanların gözlerinde rastlanan türden bir korku ve kararsızlık vardı. Her an kaçmaya başlayabilirler ya da aniden saldırabilirlerdi. Onların hiddetlenmeye bile gücü yetmeyen kararsız korkaklıklarında, cenazenin ön saflarında yürüyen kalın cübbeli, bakışları kibirle ve güvenle parlamış mollalarınkinden daha ürkütücü, görenleri saklanmaya zorlayan bir belirsizlik bulunuyor, kararsız bir kalabalığın kararlı bir kalabalıktan daha tehlikeli olduğunu cenazeyi seyredenler hissediyordu. O gün cenaze için camide verilen selada bile Tanrı'ya bir yakarış, onun ellerine bırakılan bir fani için istenen bir şefaat değil, o kalabalığın yolunu şaşırmış öfkesiyle çaresizliğine bir yardım dileniş vardı. Genç ölünün cenazesi tabutundan çıkartılıp sarıldığı bembeyaz kefenin içinde çukura konulup üstüne tekbirlerle toprak atıldıktan sonra kalabalık sokaklara yayıldı. Öfkelerini, acılarını ve korkularını sırtlarında taşıyarak her sokakta biraz daha azalarak şehrin içinde kayboldular. Daha biraz önce tehditkar varlığıyla meydanı dolduran kalabalık yok oldu. Birkaç gün sonra yeniden dirilmek üzere ölüp şehrin içine gömüldü sanki. Kalabalığı oluşturan herkes şehrin içindeydi ama kalabalık artık yoktu. Hasan Efendi de parçası olduğu kalabalıktan kopup olanı biteni daha önemlisi olacakları haber vermek için tekkeye, şeyhinin yanına gitti. Şeyh Hasan Efendi'nin ona bütün haberleri getireceğini, o esrarengiz bilgi kaynakları ve sezgileriyle her şeyi ona anlatacağını, Hasan Efendi de söyleyeceği her şeyi Şeyh Efendi'nin daha önceden öğrenmiş olacağını ama bunu kendisine söylemeyeceğini biliyor, ikisi de ötekinin bu bilgileri nereden edindiğini merak ediyor, bu esrarengiz güçten hem biraz ürküyor hem de bu gücün yanında bulunmaktan bir güven duyuyordu. Bu duygulara alışıktılar. Yıllar içinde öylesine bu duygularla iç içe yaşamışlardı ki neredeyse bunu hissetmemeye başlamışlardı. Bu duyguyu yeniden hatırlamaları için sanki aralarından birinin kaybolması ya da yeteneklerini kaybetmesi gerekiyordu. Hasan Efendi, Şeyh'i Haliç'in kıyısında kürkünü omuzlarına atmış olarak suya bakarken buldu. Cenazedeki kalabalığı Derviş Vahdeti ile Said-i Kürdi'nin bellerine sokulmuş bıçaklarını, kalabalığın öfkesini, acısını, cenazeye birçok çavuşla alaylı subayın sivil olarak katıldıklarını anlattıktan sonra asıl bilgileri verdi. Cihet-i askeriye birkaç güne kadar isyan edecek, Selanik'ten gelmiş olan birlikler şeriatın elden gitmesine müsaade etmeyecekler, kararlılar. Bunu söylerken Hasan Efendi'nin sesinde, Şeyh'in bu hareketi destekleyen bir söz söylemesi için yalvaran bir ton vardı. Şeyh Efendi o yalvarışı ve ne istediğini hissediyordu ama hiç sesini çıkarmadan Hasan Efendi'nin devam etmesini bekledi. Allah'ın yoluna çıkmak için silahlarını ele alacaklar. Şeyh Efendi hiçbir duyguyu yansıtmayan dümdüz bir sesle konuştu. Sanki bir şeye itiraz etmiyor, kendi kendine cevabını merak ettiği bir soru soruyordu. Ne zamandan beri Rabbimize giden yola silahla çıkılıyor? Şeyh Efendi, çöken akşamla birlikte morumsu bir renk alarak rüzgarla dalgalanan suya bakıyor, sanki o sulardan çıkacak birini ya da bir işareti bekliyordu. Hasan Efendi de elinde olmadan suya baktı ama orada her zaman gördüğü Haliç'ten başka bir şey yoktu. Şeyh Efendi'nin sinirlendiğini anlayınca sanki kendi söylediklerine katılmıyormuş da yalnızca duyduklarını anlatıyormuş gibi konuşmaya devam etti. Cihat ilan edeceklerini söylüyorlar. Kime karşı? Hasan Efendi birden heyecanlandı. Farmason gavuru olan zabitlere, itaatçılara karşı. Zabitler duvarlara çıplak avrat resimleri asıyorlarmış. Beyoğlu'nda Müslüman kadınları başları açık dolaşıyormuş. Zina almış yürümüş. Padişah Efendimizin halife hazretlerinin hükmünü dinleyen kalmamış. Bütün bu gavurluklara karşı. Şeyh Efendi uzun parmaklarını birleştirip çenesine dayayarak başını öne eğdi. Akşam serinliyordu. Allah bizi, bunca insana bu güçsüz ve zavallı kullarını neden halk etti? Şu sersefil kımıldaşıp duran zavallıcıkları niye yarattı da dünya üzerine getirip kondurdu? Biz niye bütün eksikli hallerimizle, kötülüklerimiz ve kendi kötülüğümüzden acı çeken vicdanımızla, sevabı yürürken ayağımıza dolanan günahlarımızla böyle yaratıldık? Şeyh Efendi susunca Hasan Efendi kendisinden bir cevap beklediğini sanarak telaşlandı. Bir cevap bulmaya uğraştı ama o sırada ayaklanacak askerlere dalmış olan zihni birden bu sorulara bir cevap bulamadı. Zaten Şeyh Efendi de konuşmaya devam etmişti. Allah'ın yaptıklarının nedenini niyesini sormak bir günah mı? Hayır değil. Rabbimiz soru sormamızı istemeseydi bu aklı bize vermez, biz de börtü böcek gibi halk edip salıverirdi. Hayır, bizi soru soralım diye yarattı Rabbimiz. Bu büyük hikmeti merak eden birileri olsun istedi yarattığı dünyada. Peki bizi niye eksikli yarattı diye sorarsan, evet, istese bizi mükemmel de yaratabilirdi. Öyle yaratmadığına göre demek bir sebebi var. Bir sebebi var elbet, olmaz mı? Mükemmel yaratılmış hiçbir şey yeterince mükemmel değildir Allah katında. Mükemmel olan nedir biliyor musun? Eksikli yaratılmış olanların tevekkülle, sabırla, acıyla tekamül edip mükemmele doğru inkişaf etmesidir. Rabbin kudreti kendi halk ettiği eksikli kullarının kendi başlarına sorular sorarak, arayarak inkişaf edebilme kabiliyetinde gözükür. Bizim tekamül etmek için attığımız her adım, bir taksirden kurtulmak için yürüttüğümüz her fikir Rabbimizin kudretinin ispatıdır. Hasan Efendi her zaman olduğu gibi şeyhin sesine dalmış, suya düşen bir arı gibi önce kurtulmak için kanatlarını çırpıp uğraşırken sonunda teslim olup çağıltıyla birlikte akıp gitmişti. Şeyhin yanına gelirken içinde bulunan duyguların hepsini unutmuş, ne öfkesi, ne isyanı desteklemesi için yardım isteme arzusu, ne gavurlara verilecek muhtemel dersin ruhunda yarattığı şiddet dolu sevinç kalmıştı. Hava kararıyor, bulutların arasından sızan ışık demetleri, yeryüzüne varamadan havada kayboluyor, gölgelenen şekillere leylak rengi ışıktan bir toz dağılıyordu. Şeyhin elleriyle yüzü alevli bir beyazlıkla belirginleşmişti. Bizim silaha, ayaklanmaya, şiddete değil, düşünmeye, olduğumuzdan daha iyi olmak için uğraşmaya ihtiyacımız var. Şeyh Efendi içini çekip ağır ağır dönüp tekkeye doğru yürümeye başladığında Hasan Efendi de ardına takıldı. Tekkenin kapısına kadar hiç konuşmadan yürüdüler. Kapıda Şeyh Efendi damadına döndü. Sesine mütehakkim, kendisine ve postuna yakışır bir ton yerleşmişti şimdi. Az önceki alçak gönüllü ses kaybolmuştu. Bizden kimse bu işlere karışmasın. Silahla değil bizim işimiz. Sen de göz kulak ol. Hususiyetle genç müritlerden kimseyi ayartmasınlar. Çökmekte olan mor yaldızlı gecenin servileri karaltan yalnızlığı içinde tekkeden insanın içine işleyen bir ney sesi yükseliyor. Tanrı'ya yakaran bir ilahinin müziği ağır ve acelesiz kederiyle dinleyenlerin ruhuna akarak onlara güçsüzlüklerini ve kimsesizliklerini hatırlatıp Tanrı'nın yolunu gösteriyordu. Hasan Efendi duvara dayanıp çöken karanlığın içinde yapayalnız çalan, sanki sesiyle gecenin karanlığından geçip uzaklara, gecenin hiç olmadığı semavi bir ziya ile aydınlanan bir başka diyara doğru yükselen o sesi, sesle birlikte geceden, dünyadan, öfkelerinden, kırgınlıklarından, hatta kendinden kurtularak dinlemeye koyuldu. Onu dindar yapan, inançlı yapan, gerçek bir mümin yapan, ne kafirlere duyduğu kızgınlık, ne Tanrı yolunda yürümeye hazırlandığı cihat, ne de şeyhine duyduğu büyük hayranlıktı. Onu dindar yapan bu sesti. Yapayalnız çalan bu neyi duyduğunda hissettiği o tuhaf kederdi. O an Tanrı'nın huzurunda olmak, Tanrı'ya kendisini yarattığından dolayı şükretmek, bir kul olmanın o benzersiz ve saf itaatiyle boyun eğmekten duyduğu sevinci anlatmak isteği ve bu isteğe ulaşamayacağını bildiği için çektiği acıydı onu gerçek bir mümin kılan. Ölümü Allah'ına kavuşacağı an olarak görüp ölümü hayattan çok sevdiğini, ölüme hazır olduğunu, hatta onu özlediğini hissetmekti ona huzur veren. Ney sesi aniden kesildiğinde usulca sanki sesinin duyulacağına inanır gibi "Aziz Allah" diye mırıldandı. Başını kaldırıp baktığında kapının önünde şeyhin durduğunu, onun da kendisi gibi neyin sesini dinlemiş olduğunu gördü. İkisi de aynı şeyleri hissettiklerini anladılar. Hasan Efendi şeyhi görmemiş gibi bahçeye doğru ilerlediği sırada şeyhin kendisine seslendiğini işitti. "Sana ne söylediğimi şimdi anladın mı?" Hasan Efendi o karanlıkta görünmeyeceğini bile bile başını salladı ama cevap vermedi. Biraz uzaklaştığında şeyhin sesini yeniden duydu. "Ragıp Bey'e de haber vermeyi ihmal etme." Hasan Efendi talimatı duyduğunu belirten bir ses çıkarmadan bahçenin içinde yürüyüp uzaklaştı. O sırada bir insanla bu şeyh bile olsa konuşmak, sesini bir faniye duyurmak istemiyordu. Tanrısıyla baş başa olduğunu hissediyor, o müziğin onu bir anda Tanrı ile karşı karşıya getirdiği duygusundan kurtulamıyordu. Bu duygu ayinlerde duyduğu o coşkuya, vecde, kendinden geçmeye benzemiyordu. Daha başka, daha sakin, daha ağır, daha derinden bir şeydi. Bir duygu bile değildi sanki. Onu kendisinden başka bir şey, bir ağaç, bir yaprak, bir su yapan, toprağa karıştıran, Rabb'in yarattığı her şeyde kendisinden bir parça görmesine yol açan, kendini yaratılan her şeyle bütünleştiren bir garip haldi. Bunu duygularıyla, düşünceleriyle değil, bütün bedeniyle, etiyle hissediyordu. Bunu hissetmeye, onun duyguları anlamaya düşünceleri yetmezdi. Bu hali yaşayabilmesi için etine, bedenine, onu o yapan her şeye ihtiyacı vardı. Bedeni bir rüzgarla savrulur gibi savrulup hafifliyor, bütün dünyaya dağılıyordu. Ve dağılmak onu bir büyük ve sonsuz bütünün ayrılmaz parçası kılıyordu. O geceyi bahçede bir ağacın dibinde oturarak geçirdi. Belki de o gün yaşadıklarıyla yorulan ruhu, ney sesiyle aniden aradığı sükuneti bulmuş, birden ona çok manasız ve süfli gözüken bu hayattan onu kurtarıp hiç başlamamış ve hiç bitmeyecek bir büyük kudretin parçası olduğunu ona kuvvetle hissettirmişti. O gece hiçbir dua okumamıştı. Hiçbir ayet aklına gelmemiş, hiçbir sureyi ezberinde bulmaya çabalamamıştı. Kederli neysesi Tanrı'ya giden yolu önüne açıvermişti ve o önünde açılan yoldan ruhuyla ve bedeniyle geçmiş, kuşlara, balıklara, böceklere, denizlere, yosunlara dağılmış ve bütün gece bir ağacın dibinde bir ağaç gibi hiçbir şey hissetmeden ve hiçbir şey düşünmeden durmuştu. Ne akla ne duyguya ihtiyacı vardı. Daha sonraları Osman'a ben hakiki ibadeti o gece öğrendim demişti. Dayandığım ağaçla bedenim arasında bir fark kalmadığını hissettiğim gece anladım. Asıl Rabb'in kudretini ve sevgisini. Tanrı'ya olan inancını bile en sıradan ve en kaba bir öfkeyle, hayatındaki pişmanlıkların tedavi edileceği değersiz bir sığınağa çeviren bu basit adamın yaşadığı mucizeyi Şeyh Efendi'den başka gören ve anlayan kimse olmamıştı. Hasan Efendi duyguları ve düşünceleri biraz daha gelişmiş biri olsaydı, o gece hissettikleri onu kaçınılmaz olarak değiştirir, kendisiyle ve hayatla hesaplaşmasını, semavi bir inancı dünyevi bir kızgınlığa çevirmenin ayıbını fark etmesini sağlardı. Ama onun için bu mümkün değildi. Öfkenin ötesine geçen duygular ve düşünceler, onun için derinliğinde kaybolup yok olacağı bir yerdi. Öyle bir yer olduğunu görmüş, gördüğüyle büyülenmiş ama gittiği yerde kalamayıp geri dönmüştü. Sabah namazından sonra tekkeden bir arınmışlık hissi ve sevinciyle yola çıktı. Ama kışlaya varana kadar yeniden eski benliğine, öfkenin esaretine dönmüştü. Kışlanın kapısında tüfeği tutan elleri sanki saatlerce soğuk suda kalmış gibi kızarıp kabarmış bir er, aldırmaz bir sesle Hasan Efendi'yi durdurmuştu. ''Kimi aradın hacı?'' ''Binbaşı Ragıp Bey'i görecektim.'' ''Hangi Ragıp Bey bu?'' Hasan Efendi sinirlendi. ''Birazdan buraya gelir de kafanı sümsüğü indirirse görürsün hangi Ragıp Bey olduğunu. Seslen içeri de bilen biri baksın Binbaşı Ragıp Bey'e.'' Hasan Efendi'nin askerlik günlerinden kalma emredici sesini duyan asker fazla uzatmadan içeri seslenmiş, Binbaşı Ragıp Bey'i arayan biri olduğunu söylemişti. Biraz sonra adımlarını yorgun yorgun sürükleyen bir er gelmişti kışlanın kapısına. ''Sen mi aradın Binbaşı Efendi'yi?'' ''Ben aradım, ne olacak?'' ''Olacağı bir şey yok, düş peşime de götüreyim.'' ''Fesübhanallah, oğlum siz de askeriyenin ocağını köy kahvesine çevirmişsiniz.'' Nizamiye'den bir iki adım içeri girmişlerdi ki Hasan Efendi biraz önce ''Ragıp Bey de kim?'' diyen nöbetçi askerin az ötesinde duran bir çavuşa sesini kısmaya bile lüzum duymadan seslendiğini işitti. ''Bu Ragıp Bey gavuruyla bu mollanın ne işi ola ki Hüsam Çavuş?'' ''Ne bileyim ki ben, Ragıp Bey'i görmeye geldiğine göre bu da gizli din taşıyan itaatçı çeşitlerinden biridir herhal.'' Hasan Efendi içinden yükselen öfkeyi güç bela zapt edip dişlerinin arasından homurdanarak önü sıra giden askerin peşinden yürüdü. Üstünde nöbetçi zabit yazan odaya girdiğinde Ragıp Bey'in masanın üzerinde duran tabancasını aceleyle kılıfına yerleştirdiğini, masasının arkasındaki dolaba dayalı bir de filintanın durduğunu gördü. Gece nöbete kalmış olan Ragıp Bey'in yorgun yüzünde bir dost görmenin sevincinin ışıdığını da fark etti. ''Vay Hasan Efendi, hayırdır? Sabah sabah seni buralara hangi rüzgar attı?'' ''Hayır mı, şer mi artık Rabbim bilir Ragıp Bey. Şeyh Hazretleri gönderdi beni. Bir kahve söyle de kendimize gelelim.'' Kahvelerin gelmesini beklerken tekkeden Şeyh Efendi'den kayınvalide hanımdan konuştular. Bir ara Hasan Efendi dün akşam tuhaf bir şey oldu dedi. Ragıp Bey'in susup kendisini dinlediğini görünce tekrarladı. ''Çok tuhaf bir şey.'' Sonra yaşadıklarını paylaşmaktan sakındığından değil, nasıl anlatacağını bilemediğinden başladığı sözü bitirmekten vazgeçti. Çakır gözlü bir neferin getirdiği kahvesinden bir yudum alıp başını salladı. ''Neyse demem o değil, sana mühim havadislerim var. Şeyh Hazretleri sana da anlatmamı tembih etti.'' Hasan Efendi ikinci kez gelişiyle Şeyh Efendi arasındaki ilişkiyi vurgulayarak hem kendisini küçümsediğini hissettiği Ragıp Bey'in sözlerini daha önemsememesini sağlamak hem de aslında karşı olduğu itaatçılardan birine olacakları haber verirken hiç olmazsa kendi gönlünde suçu Şeyh'e atıp vicdanını rahatlatmak istiyordu.